SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Avustralya Engelliler Kraliyet Komisyonu, engelli göçmen toplum üyelerinden Avustralya'da engelli olma tecrübesini kendileriyle paylaşmasını istiyor. Komisyon, insanların komisyona aktaracağı tecrübelerin kültürel tutumları, dil sorunlarını, önyargı ve benzeri sorunların anlaşılmasına yardımcı olacağına inanıyor. Dominic Golding, Ulusal Etnik Engelliler İttifakı'nda görevli. Vietnam'da doğdu. Öksüzdü. 1970'lerde Avustralya'ya geldiğinde kulakları duymuyordu. Beyin felci hastasıydı. Golding, engellilere karşı alınan tutumun toplumdan topluma değiştiğini söyledi.
At a multicultural country, I encourage people from cold people with a disability to come forward and tell your unique story.
Avustralya Engelliler Kraliyet Komisyonu, ana dili İngilizce olmayan engelli toplum üyeleriyle iletişime geçmek istiyor. Komisyon Başkanı Ronald Sackville, komisyonun son raporunda yer vereceği tavsiyelerin etkili tavsiyeler olması için kültürel sorunları anlamalarının çok önemli olduğuna, ileri derecede engelli olan Avustralyalıların %25'inin ana dilinin İngilizce olmadığına işaret ediyor.
That round about 29% of people that live with a profound or severe disability in this country do have a culturally and linguistically diverse background.
Golding'e göre, Kraliyet Komisyonu, engelli göçmenlere yönelik bakım hizmetlerinin iyileştirilmesinde önemli bir fırsat olacak.
Disability and culture has quite a remarkable influence in how they perceive themselves, how they engage with their communities.
Çalışmalarını uzun zamandır sürdüren komisyon, çok kültürlü topluma neden yeniden çağrı yapıyor? Çünkü komisyona geçen sürede ifade veren, deneyimlerini paylaşan çok kültürlü toplum üyelerinin sayısı oldukça yetersiz kaldı. Bunda elbette salgın da etkili oldu. Komisyon, bu açığı kapatmak amacıyla raporunu hazırlamak için belirlenen sürenin uzatılmasını talep etti. Engelliler Kraliyet Komisyonu'na Nisan 2019'dan bu yana 2000 kadar yazılı başvuru, 8000 telefon başvurusu yapıldı. Çeşitli kentlerde 11 duruşma düzenlendi. Bu duruşmalarda engelliler nasıl dezavantajlı durumda olduklarını, adalette, iş bulmada, okulda, evde, hastanede başlarına gelenleri anlattı. Komisyona 11 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek. Gerekirse bu süre daha da uzatılacak. Sevda Clark, Engelliler Kraliyet Komisyonu'nda müdür yardımcısı. Clark, sorularımızı yanıtladı. Sevda Hanım, Engelli Kraliyet Komisyonu çalışmaları hangi aşamada şu anda?
Şu an ARAV raporumuzu Ekim 2020'de yayınladık. Son raporumuza karşı çalışmalarda bulunuyoruz şu an. Önümüzdeki senenin ise diyelim 29 Nisan'da yayınlanması ya da teslim tarihimiz şu an. Ama komisyon başkanımız hükümette bunun uzatma talebinde bulundu. 1,5 sene inşallah. COVID nedeniyle tabii herkesten duymak istediğimiz kişilerden daha duyamadık. Mesela onların yaşadıklarını öğrenemedik tam. Son rapora karşı yine hazırlamada bulunuyoruz şu an.
Evet, bir geçici rapor hazırlandı, yayınlandı değil mi?
Evet.
Bu raporda neler var?
Şimdi o raporda topluluktan duyduğumuz o. Ekim ayına kadar duyduğumuz şeyleri yayınladık tabii. Onlar da nasıl belirli yaklaşımlarla analiz edildi. Mesela insan hakları en başta yer almak üzere tabii. Sonra engellilik teorisi yer almakta. Ve biz duyduklarımızı, onları nasıl duyduk? Mesela açık duruşmalarda, özel duruşmalarda, toplum katılımında, araştırma vesaire. Duyduğumuzu bu şekilde analiz edip yayınladık. Peki neler duyduk? Hangi sorunlar var? Şiddet ile ilgili, taciz, ihmal, sömürü vesaire. Seçim ve kontrol çok büyük bir sorun olarak yer alıyor raporumuzda. Mesela karar verme sorunu engelli insanlar için çok büyük bir sorun olarak geçiyor. Türkçe'de guardianship herhalde vesayet olarak mı geçiyor? Şimdi bu çok önemli bir konu. Engelli insanlar için kendi seçimlerini yapamıyorlar.
Kendileri adına birinin karar vermesi gerekiyor.
Evet, o büyük bir sorun olarak geçerli raporumuzda. Peki onun yanında mesela engelliliğe karşı tutumlar, attitudes dediğimiz, insanların negatif görüşleri engellilere karşı, onlar da büyük bir yer almak üzere. Onları daha da çok incelemeye devam ediyoruz. Mesela nasıl tutumlar var bizim ayrı ayrı toplumlarımızda? Onları duymak istiyoruz. Mesela ayrışma büyük bir konu, dışlama büyük bir konu. Okullarda olsun, hastanelerde olsun ya da hapishanelerde olsun, engelli insanların ayrı yerlerde tutulmaları genel toplumda mesela. Ve çok önemli bir sorun yine restrictive practices dediğimiz, mesela kısıtlayıcı uygulamalar. Bu evlerde olabilir, aileler arasında, okullarda olabilir. Duyuyoruz mesela çocukların ayrı odalarda, engelli çocukların mesela ayrı odalarda tutulmaları ya da farklı sınıflarda öğrenmeleri. Sonra hizmetlere ve desteklere erişim konusu da var mesela. Access to services, NDIS gibi mesela olabilir. Şimdi büyük bir sorun, farklı toplumlardan gelen insanlarımız mesela NDIS'e başvurmuyor ya da vuramıyor. Nedense onu araştırmaya çalışıyoruz. Başka konulardan mesela savunuculuk ve temsil yine seçimle ilgili, ona bağlanıyor bir şekilde. Ama advocacy dediğimiz mesela kendi haklarını savunamayan ya da hizmetlere ulaşamayan insanlar advocate'e ihtiyaçları oluyor mesela.
Onların o haklarını savunacak olarak. Onların haklarını savunacak bir görevli.
Evet, bir görevli. Aileden olabilir, dışarıdan olabilir, services'dan mesela, çok farklı çeşitlerde ya da eksikliğini de duyduk toplumumuzdan. Mesela o da yer almak üzere raporumuzda. Ayrı bir mesele olarak gözetim ve şikayetler. Bu çok önemli. Mesela oversight and compliance dediğimiz. Şimdi bir taciz ya da şiddete uğramış olan bir kişi ne yapabiliyor, ne yapıyor, nasıl bir şekilde şikayet edebiliyor? Onu öğrenmeye çalışıyoruz toplumumuzdan. Zorlanıyor engelli insanlar tabii. Normal durumdaki insanlar zorlanıyor. O halde engelli insanların daha da çok barrier, bu da yer almakta raporumuzda. Mesela kime şikayet yapılabilir? NDIS Quality and Safeguard Komisyonu var. Ama şikayet edince ne oluyor? Mesela geri haber almayanlar oluyor mesela. Onu araştırmaya çalışıyoruz ve nedenini. Bu yani büyük konular, tabii daha araştırma devam ediyor. Toplumdan da duymak istiyoruz hala.
Evet, toplumların başvurup daha önce de konuşmuştuk. O konuya dikkat çekmiştiniz. İnsanlar başvursunlar, sorunlarını, durumlarını anlatsınlar ki biz de raporda bunlara yer verelim. İlgi nasıl? Özellikle de göçmen toplumlardan ilgi nasıldı bu ilk geçici raporu hazırlayana kadar?
Maalesef ilgi çok fazla, yani çok ilgilenmeyenler oldu. Tabii Kraliyet Komisyonu bilenler de çok az. Biz de o yüzden, yani bizim rapordan farklı başka şekillerde mesela insanlardan onların görüşmelerini öğrenmeye çalışıyoruz. Mesela topluluktan duymak istediğimiz konular ile ilgili issues papers dediğimiz ya da sorunlar belgeleri yayınlıyoruz. En son kendim katkıda bulunduğum bir sorgu belgesi yayınladık. O da birkaç hafta evvel yayınlandı. Bu da kültürel ve dilsel olarak farklı topluluklardan engelli kişilerin deneyimlerini inceleyen bir sorun raporu. Onlara özellikle soruyoruz ki onlar bize ulaşsın, hikayelerini anlatsın. Çok önemli. Şu bugüne kadar istediğimiz kadar duymadık diyebiliriz.
1,5 yıl sonra bu rapor tamamıyla açıklanmış olacak, son halini almış olacak. Ondan sonra ne olacak?
Ondan sonra olacağı, yani hükümete verilecek tabii, rapor sunuluyor. Prime Minister'a ya da Senat'ta table ediliyor, İngilizce kelimesi. Şimdi ondan sonra umarız ki hükümet bu bizim sunduğumuz recommendations diyoruz mesela. Bunları bir şekilde yere gerçekleştirmesine çalışacak. Yani her şeyi çok geniş kapsamda sorunları inceliyoruz tabii. Bırak attitudes'den, insanların engelliye karşı görüşlerinden tut, NDIS'e kadar, yani hastanelerde, hapishanelerde, okullarda, ailelerde, her yerde mesela engellilerin farklı farklı neler yaşadığını biz bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz ki ilerideki engelli insanlar aynı şeyleri yaşamasın. Bu istekli ama ne olacağı belli değil şu an. Tam olarak ben...
Evet, hükümet nasıl karşılayacak çok belli değil. Bir şey belli değil. Sormak evet. istiyorum. NDIS Avustralya'da çok önemli bir hizmet. NDIS'ten yararlanıyor pek çok engelli. Eğer NDIS'ten şikayeti olan biri, diyelim ki bu komisyona başvurup şikayetini anlatsa, şöyle bir endişe taşıması da normal değil mi? Ya şimdi ben bu şikayeti yaparsam belki de bu NDIS'i benim elimden, bu hizmeti benim elimden alırlar. En iyisi susayım, sesimi çıkarmayayım gibi düşünenlere karşı ne gibi önlemler var?
Aslında çok güzel soru ve çok önemli. Şimdi biz komisyona karşı mesela ya e-mail olsun, telefonu kaldırıp bize arama şeklinde olabilir. Confidentiality dediğimiz gizlilik talep edebiliyor insan mesela. Diyebiliyor ki mesela benim adım Sevda ama ben gizlilik talep ediyorum. Adımı, hikayemi yayınlayın ama adımı yayınlamayın diye isteyebiliyor şu an. Ondan ayrı bizim the chair of the commission, bizim komisyon başkanımız hükümete başvurdu. Confidentiality provisions denilen bir kanun yerine gelsin diye. Şimdi bunun anlamı ne? İleride Mayıs ayında sanırım bu gerçekleşecek, geçecek diyorlar hükümette. Bize başvuran, hikayesini anlatan, komisyondan sonra o gizliliğe bağlı kanuna güvenebilir mesela. Şimdi şu an Royal Commission'u bitince gizlilik de bitmiş oluyor technically. Ama bu kanun gelince Mayıs ayında tabii gizlilik devam ediyor. Ama şu an o girene kadar bile mesela dediğim gibi korkmasınlar insanlarımız. Arasınlar, gizlilik talep etsinler, hikayelerini anlatsınlar. Bizim onun Ahmet, Meryem olduğunu bilmemiz önemli değil. Aslında daha çok önemli olan mesela Türk temelleri. Biz kaç sene evvel Avustralya'ya geldik, evimiz yani çocuğumuz burada büyüdü. Kendi durumlarını anlatsınlar. Ne yaşadıklarsa mesela. Biz de ona göre onu yazarız, yayınlarız diye düşünüyorum. Yani korkmasınlar, hikayelerini anlatsınlar, gizlilik talep etsinler.
Bu durumda hala komisyona başvurmak, sorunları konusunda bilgi vermek hala mümkün, öyle mi?
Evet, hala mümkün, devam ediyor. Telefonlarımız açık, internetten olsun, videoya çekebilirler mesela ve tercüme ediliyor her şey. Türkçe anlatabilirler dertlerini.
Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Teşvik etmek istiyorum insanlarımız, topluluğumuza. Arasınlar, anlatsınlar. Mesela evlerinde bilmem 1970 senesinden beri burada olan annelerimiz, babalarımız yaşadıkları olaylar olabilir. Onları yani teşvik ederim, arasınlar, anlatsınlar. Biz onlar anlatmadıkça bilemeyiz. Hükümete de iletmek isteriz tabii ki bir şeyler değişsin.
Yani şu an yaşanan bir sorun değil, geçmişte yaşanmış bir sorun da olabilir.
Tabii ki. Yani hayat, life course perspective dediğimiz bir şey var mesela. Yaşamaları boyunca ne olursa, çocukluğundan beri bir şey olabilir yani... Her şeyi öğrenmek istiyoruz, bilmek istiyoruz. Okuldan tutalım, iş yerinde yaşadıkları, hastanelerde. Yani hayatını kapsamaya çalışıyoruz insanlarımızın.
Sevda Hanım, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Engelliler Kraliyet Komisyonu Müdür Yardımcısı Sevda Clark. Engelliler Kraliyet Komisyonu ile nasıl iletişime geçebileceğinizi internet sayfamızda bulabilirsiniz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.